Ayrım 6, sayfa 57. Ertesi sabah keçileri benim geçirmem gerekiyordu köyden, Nikos'la birlikte. Niki bize eşlik etmeyecekti. Ben elimde değnekle önde, Nikos arkada, keçilerin önden koşmalarını sağlamak üzere deli gibi koşuyordum. Bunlardan biri tek başına uzaklaşmış ve bir köy evinin dışındaki ağaçlardan yaprak yemeye başlamıştı. Şimdi ne yapsam acaba? Kaçan keçinin peşine düşersem diğerleri kaçacak. Sonuçta işte bu da oldu. Nikos'la birlikte onları bir araya getirene dek köydeki ağaçlardan bir hayli yaprak yemişlerdi. O güne dek keçilerimiz köyün hiçbir ağacına dokunmamışlardı. Niki engel olmuştu buna. Benden daha büyüktü, daha hızlı koşabiliyordu. Ve ben o güne dek köyün içinden geçerken neden koşmamız gerektiğini anlayamamıştım. Sürüden ayrılan keçinin kaçmasıyla nedenini kavramaya başladım. Nikos'la birlikte köyün dışında kaldığımız sürece içimde bir tedirginlik vardı. Çok kötü bir şey yapıyormuşum gibi geliyordu bana. Nikos arada bir şöyle diyordu. Bana bak, eve döndüğümüzde Petros'a her şeyi açıklayacağım. O da seni iyice pataklar. Yapma bunu demeyi denemedim. Çünkü nasılsa düşündüğü açıklamayı yapacaktı. Eve dönüş vakti geldi. Bir adım ileri, iki adım geri gidiyordum. İlk defa karnım acıkmamıştı ve Nikos söylenmeseydi belki köye hiç dönmezdim. Köyün girişinde ayaklarımın tüm gücüyle yeniden koşmaya ve keçileri kovalamaya başladım. Bu kez hiçbiri kaçamadı, ayrılamadı sürüden. Nikos'la beraber onları otlamaları için uzun süre serbest bırakmıştık. Karınlarını iyice doyurmuşlardı anlaşılan. O gün çok geç dönmüştük köye. Hava kararmak üzereydi. Keçileri samanlığa soktum. Eşeğimi kucakladım. Cesaret almak için kafasını iyicene sıktım. Derin bir nefes alaraktan ve gerile gerile eve girdim. Bundan sonra olanlar anlatılacak gibi değildi. Beni dövmeye başladılar. Potula dışında herkes. Yengem, Petros, Niki, Nikos. Yengem azarlamaya başladı. Ulan kör olasıca, eve geldiğinden beri başıma dert oldun. Köyde herkes seni konuşuyor. Ne yaptım ki? Neden kör olasıca diyor bana diye düşündüm durdum. Ulan dayağı hak ettin. Keçiler neden ayrıldı sürüden? Neden bıraktın onları? Ne diyebilirdim ki ona? Suçlu olmadığımı mı? Benim ihtiyatsızlığım yüzünden kaçmadılar mı sanki? Kusur kuşkusuz bendeydi. Ne ki tüm gücümle koştum ama o çılgın siyah keçinin ağacın yapraklarını yemesine engel olamadım. Kendimi savunmak istedim ama herkes bir arada konuştuğundan, bağırıştığından yengem söylediklerimi duymadı. Petros bu arada kayışla tüm gücüyle vuruyordu bana. Niki'ye gelince, dün ineğin üzerinden düştüğünden hastalanmış ve benimle beraber gelememişti. Ama beni korur umuduyla her yanına yaklaştığımda düşmanca yumrukluyordu beni. Ellerinden kurtulmam olanaksızdı. Olanca gücümle kendimi sıkarak dayanmaya çalışıyordum. Bir ara yere düştüm. Petros ve yengem bunun üzerine durdular. Ama Niki ile Nikos yanıma geldiler ve dayak faslını sürdürdüler. Ancak onlar anaları ve Petros gibi sert vurmuyorlardı. O anda eşeğimi düşündüm. Yere yatmıştı ve ben ona sarılmıştım. Ancak ben onu dövmüyor, seviyordum. Doğal olarak aç yattım. Ertesi sabah uyandığımda yine yatağıma işemiştim. Şimdi ne olacak? Herkesten önce uyandım. Üzerime işediğimi anlayınca üzerime kaynar su dökülmüş gibi oldum. Leuchi sevgilim, ne yapmamı önerirsin? Ne yapayım dersin anacığım? Yine dayak yemek istemiyordum. Sürüden kaçan keçilerle uğraşmak istemiyordum artık. Yengemin evinde de kalmak istemiyordum. Neden bırakmadılar sanki beni anamın ve Filçan'ın da içinde bulunduğu çukurda? Neden? Ben de anam ve Filçan'ın yaptıklarını yapamaz mıydım sanki? Onlar gibi yere yatsaydım, hareketsiz, kimseyle konuşmadan, bana yapılanları aldırmadan. Petros kayışıyla dilediğince vursa bana, sesimi çıkarmasam, kendimi savunmak için ellerimi uzatmasam, acaba beni de o çukura atarlar mıydı? Beni de anamın, ablamın yanında çukura atabilecekleri düşüncesi, hareketsiz kalmam, ses çıkarmamam kararını almama neden oldu. Petros kayışla sürekli vuruyor ve ben sesimi çıkarmıyordum. Ulan yalancıktan yapıyor bunu dedi Petros Potula'ya. Ne ki o korktu anlaşılan ve beni kucağına alıp sevmeye başladı. Bu arada Petros'a sövüyordu sürekli. Geber inşallah. Öldürdünüz çocuğu, tümünüz. Üzerine çullandınız biçarenin. Bugün de sürüyor öfkeniz. Mutsuz çocuğa kötek atmak zevk veriyor size galiba. Yandım, bir şeyler olmuş çocuğa diye bağırıyordu Potula. Vay vay, şimdi ne olacak? Petros dışarıya çıkmış olacak ki Potula hafifçe seslenmeye başladı bana. Dimitra, Dimitra, bebeğim aç gözlerini çocuğum lütfen. Acıyordum ona. Gözlerimi açıp tüm bunları yalancıktan yaptığımı, beni de çukura koymalarını sağlamak amacıyla numara yaptığımı söylemek geldi içimden. Bebeğim diye seslenmişti bana. Duymamıştım uzun zaman bu sözcüğü. Ama beni de çukura koymalarını öyle çok istiyordum ki. Manastırdan uzakta, evimden, anamdan, Filiça'dan, Leoçi'den uzak yaşamak istemiyordum artık. Babamın, ağabeylerimin nerede olduklarını bilemiyordum. Ama anamın, Filiça'nın, Leoçi'nin yerini biliyordum. Dayağa dayanamıyordum artık. Gözyaşlarımı tutmak, içimdeki düğümü kaldırmak çok zor geliyordu bana. Çok acı duyuyordum yediğim dayaktan. Özellikle Petros fena, acımasız dövüyordu beni. Ne yapabilirdim ki? Ağrıyı duymamak için kendimi sıkmak mı, yoksa gözyaşlarımı tutmak mı? Beni sevmeyenlerin önünde ağlamak ağır geliyordu bana. Kaldı ki ağladığımı görürlerse daha fazla vururlar diye de düşünüyordum. Potula sürekli sesleniyordu bana sarılaraktan. Bebeğim, aç gözlerini, konuş benimle. Heyhat, yandık, ne yapayım şimdi ben? Beni kucağına aldı. Odanın içinde gezdiriyordu sürekli. Bir ara, nedenini bilemiyorum, beni öpmeye başladı. Yüzümü öpüyordu sürekli. Ve ben dayanamadım, ağlamaya başladım. Ne olur Potula dedim. Konuştuğumu ve ağladığımı kimseye söyleme. Beni çukura koymalarını istiyorum. Anamın ve Filça'nın yanına. Ama Leoçi de yanımda olmalı. Potula da ağlamaya başladı. Neden seni çukura koymamızı istersin? Neden? Neden mutsuz kız? Yatağıma işemek istemiyorum artık. Bunu bilerek yapmıyorum. Sabah uyandığımda farkına varıyorum. Çişimin geldiğini bilsem kalkarım. Petros'un beni dövmesini istemiyorum. Çok acıtıyor. Ama ağlamak ve de sesimi çıkarmak istemiyorum. Çünkü beni öpecek kimse yok burada. Eşeğim dışında. Dün çok koşamadım ve keçilerden biri sürüden ayrıldı. Onu yakalayana dek diğerleri de koştu gitti. Bunun böyle olmasını istemedim. Nasıl olduğunu da bilemedim. Senden ricam, konuştuğumu ve de ağladığımı kimseye söyleme. Anam ve Filça sessizdiler, hareketsizdiler. Onları kucaklarında çukura götürürlerken. Babamla da Vasilis'le de konuşmadılar. Böylece onları çukurun içine bırakıp gittiler. Bunun için ağladığımı, konuştuğumu kimseye söylememeni rica ediyorum. Bırak beni de çukura götürüp koysunlar. Burada artık dayanamıyorum. Manastıra, anamın, Filiça'nın, Leoçi'nin yanına gitmek istiyorum. Potula ağlıyordu. Oysa ben susmuştum. Bir ara kendi kendime verdiğim sözü anımsadım. Sat Leoçi'nin kulağı yanında ağlayacaktım. Çukura götürme isteğimi söylerken beni yatağa oturtmuş, bir eliyle omzumu, diğeriyle saçımı okşuyordu. Hayır, seni çukura götürmeyeceğiz. Büyüyecek, büyük bir kız olacaksın. Petros'a gelince o artık seni dövmeyecek. Yatağına işitsen bile ben erkenden kalkıp çarşafını değiştiririm. Ama dikkatli ol, beni ele verme. Olur da herhangi bir gün benden önce uyanırsan beni de uyandır. Canım Potula, Filiça'ya o denli benziyordun ki. Hanginiz daha güzel bilemiyorum. Bu konuda karar vermekte güçlük çekiyorum. O gün keçileri götürenlere eşlik etmedim. Niki ile Nikos götürdüler. Potula odadan çıkar çıkmaz bir düşünce aldı beni. Acaba oynadığım oyunu ona açıklamakla bir hata mı yapmıştım? Söylediklerimi açıklarsa dayak faslı başlar yine. Hayır, dayağı önemsemiyordum. Benim için önemli olan Potula'nın beni ele vermemesiydi. Ama hayır, bunu yapmayacağı duygusu vardı içimde. Sonra tabureye çıktım ve aynayı indirdim. Bu aynaya ilk baktığımda Potula içinde gördüğüm dağınık saçların, kirli suratın bana ait olduğunu söylemişti. Ona pek inanmamıştım. Benimle dalga geçiyor demiştim içimden. Şimdi yeniden bakıyorum yüzüme. Ama yine aynı dağınık saçlar ve morarmış bir yüz görüyordum. Filiça beni evimizdeki aynanın önünde tutarken yüzüm bambaşkaydı. Anacığım, bu ayna kötü diye düşündüm. İçindeki çocuk ben olmuş olamam. Aynayı yerine koydum. Bu aynaya bir daha bakmayacağım dedim içimden. Potula sözünde durdu. Çoğu kez benden önce uyanıyor, beni ıslak görünce uyandırıyor ve üstümü değiştiriyordu. Bir gün yengem Potula'dan büyük, başka bir kadınla birlikte büyük masaya kim kumaşlar sermişlerdi. Hemen tanıdım babamın Kalyopi için getirdiği yeşil kumaşı. Anam komşu kadınlara gösteriyor, onlar da ''Aa, ne güzel kadife'' diyorlardı. Daha başka kumaşlar da vardı. Anamın mutfaktaki raflara çivilediği kahverengi kumaşı da gördüm. Yengem yeşil kumaşla Nikos'a pantolon, diğer kumaşlarla da Potula ve Niki'ye giysiler dikeceğini söylüyordu. Bir çuvaldan da kimi ayakkabılar çıkardılar. Yengemin kızı Sofya'nın giydiği beyaz ayakkabılardı. Tüm bunlar öldürülenlerindi. Şu beni dağınık saçlarla börtlen çalıları arasında bırakıp gidenlerin. Kumaşlara ve beyaz ayakkabılara baktım durdum. Yengem ayakkabıları eline aldı, bana döndü ve ''Sofya senin için gönderdi bunları ama Niki'ye vereceğim, sana büyük gelir.'' dedi. Doğru, büyüktü benim için ama Niki için de büyüktü. Bana hangi kumaştan giysi yapacaksın diye sordum. Yengem ''Sana yeni giysi yok, bu giysiyi giyeceksin önümüzdeki yıl.'' dedi. Kalyopi'nin giysisini göstererekten. Kalyopi'ye ''Küçük geldiğinden anam benim için ayırmışmış o giysiyi. İyi, sağlam kumaştan yapılmışmış.'' toprak rengindeydi. Ortasında arkadan bağlanan bir kurdela, üzerinde de çiçek kabartmalı metal düğmeleri vardı. ''Neden bana da yeni giysi yapmıyorsun? Bizim değil mi tüm bu kumaşlar?'' dedim. ''Eskiden sizindi,'' yanıtını verdi yengem gülümseyerek. Potula elimi sıktı, susmamı işaret etti. Kalyopi'nin giysisini alıp aşağıya indim. Eşeğim ot yiyordu. Beni görür görmez durdu. Üzerine düştüm ve duyulmamak için sessizce ağlamaya başladım. ''Neden benimle konuşmuyorsun? Görüyor musun? Tüm kumaşları onlar alacaklar. Oysa kumaşlar bizim, bizim.'' Ablamın giysisini kucağımda sıkıca tutuyor ve sürekli yüzüme sürtüyordum. ''Kalyopiciğim, anamızın sana giysi yaptırmak üzere aldığı kumaşla Nikos'a pantolon dikeceklermiş. Kumaşı sümüklerim ve gözyaşlarımla kirletirim korkusuyla yine eşeğime yaslanıyorum. Ah, bu denli öfke, bu denli bıkkınlık duyduğum şu dakikalarda yapacak hiçbir şey gelmiyordu elimden. İçim daralıyordu sürekli. Bunu giderebileceğimi düşünerekten gözyaşlarımı koyveriyordum. Ama hıçkırığımın duyulmasını engellemek için kendimi olanca gücümle sıkıyordum. Eşeğimin kafasına dayadım kapağımı ve bir süre ağladım. Ama söz verdim kendi kendime, bir daha ağlamayacaktım. Kalyopi'nin giysisini eşeğin boynuna asıyor, eşeğimin önündeki kovada bulunan suyla yüzümü yıkıyor, eteğimi kurulanıyor ve ablamın giysisine sarılarak eve dönüyorum. Yeşil kumaşı kesmişler. Masanın üzerine yerleştirdikleri dikiş makinesiyle yeni bir giysi hazırlamaya koyulmuşlardı. Yemeğimizi yer yemez yatağımı kendim sermiş, her akşam yaptığım gibi Leuçi'ye tüm yakınmalarımı söyleyerekten uyumaya hazırlanmıştım. Ablamın giysisini başımın altına alaraktan. Potula sabah uyandırdığında içime bir korku girmişti birdenbire. Acaba yine üzerime mi işemiştim? Ancak o sesini çıkarma dercesine parmağını ağzına getirmiş ve ortasında büzgüleri olan geniş askılı güzel bir giysi göstermişti. Anamın raflara serdiği kahverengi kumaştan yapılmıştı. Benim olduğunu fısıldadı. O denli sevindim ki dün akşamki öfkemi unutuverdim. Ablamın giysisini de saklamak için istedi benden. Güvenim vardı ona, çekinmeden verdim. Kimsenin göremeyeceği ufak bir sandığa koyacaktı. Paskalya Yortus da geldi. Petros çoğu zaman sabah erken saatte evden çıkar, akşama doğru gelirdi elinde bir sepet dolusu kırmızı yumurta ve çörekle. Paskalya'da yengem tulum peynirli pişi yapardı. Köyün çocukları yollara çıkar, ''Noel cinleriyiz, pişi isteriz.'' diye bağırırlardı. Pişileri ben çok severdim. Yengem tavada yağı yakar, içine bir parmak kadar uzun ve kalın hamur parçalarını atardı. Çeşitli şekiller yaparaktan. Paskalya'da çoğu zaman sokaklarda pişi parçaları görür, şaşa kalırdım. Bunca güzel olan pişi parçalarının sokağa atılması garibime giderdi. Oysa aç olan çocuklar vardı köyde. Kendimi tutamadım, Niki'ye. ''Çocuklar pişileri neden sokağa atarlar?'' diye sordum. Niki'den gizli sokaktaki pişileri toplayıp yemek geliyordu içimden. ''Çocuklar değil, Noel cinleridir onları atanlar,'' yanıtını verdi Niki. Yere atılan pişileri toplayıp yemeği düşünemezdim artık doğal olarak. O günlerde eşeği çeşitli şeylerle yüklü bir adam geçti köyden. Anımsadığım tek şey küpelerdi. Yengem Potula ve Niki'ye küpe aldı. Bana almayı düşünmedi. Kulaklarım delinmemişti o güne dek. Nedeni bu olabilirdi. Niki'nin de kulağı delinmemişti ama ona küpe alındı. Kulakları delindiğinde takacakmış. Niki'nin küpeleri üzerinde mercan renkli boncuklar vardı. Potula'nınkileri anımsamıyorum. Niki ile birlikte benim de kulaklarımı deldiler ve delikleri kalın kekikle kapattılar. Ancak ben geceleri yan yattığımda kekikler düşerdi. Özellikle sol kulağımdaki kekik. Böylece kulağımdaki delikler kapandı ve küpe takamadım. Niki galiba arka üstü yatardı. Bu yüzden kekikler kulaklarında kalırdı. Deliklerdeki cerahat kurur kurmaz küpelerini takıp çalım satmaya başladı. Potula küpeleriyle pek ilgilenmezdi. Başkaydı onun kaygısı. O günlerde bir düğüne davetliydi ve yengeme sürekli o düğünden söz ederdi. Günler çok uzamıştı ve keçileri otlatmaktan döndüğümüzde biz küçükler ya dilediğimizce oyun oynuyor ya da büyüklerin konuşmalarını izliyorduk. Potula ile yengem düğün konusunu konuşurlardı sürekli. Yengem, Potula'nın düğün hazırlıkları yapılan komşu evine gitmesine izin vermiyordu. Düğün eğlenceleri 3 hafta sürecekmiş. İlk pazar anımsadığıma göre davetliler gelecek, ikinci pazar nişan töreni, üçüncü pazarda düğün yapılacaktı. O günlerde Elvira da geliyordu yengemin evine. Bir gün ikindi vakti keçileri otlatmaktan döndüğümüzde Elvira'nın Potula'ya seslendiğini duydum. Potula onun evine gitmiş ve elinde peynirli makarna dolu bir tepsiyle dönmüştü. Biraz sonra Elvira da geldi. İlk olarak yengemin evine geldiğini görüyordum. Evvelce gelip gelmediğinden haberim yoktu. Onu çok merak ediyor, sürekli pencerelerine bakıyordum. Bir iki kez uzaktan karşılaştık ama Ben Nicky ve Nikos'la beraberdim. Ona yaklaşmadım. Bir iki kez yalnız kaldığımda yüksek sesle sanki söyledim. Beni duyması için. Ama o bir an için pencereye çıkıyor ve hemencecik içeri giriyordu. Yengem makarnayı hepimize dağıttı. Yazık ki bana salt bir tabak verdi. Oysa doymamıştım. Elvira bunu anlamış olacak ki tepsiden biraz daha makarna aldı ve tabağıma koydu. Nicky ile Nikos'un tabaklarını anaları iki kez doldururdu. Sonra yengem ceviz kırıp dağıtmaya başladı. Anam cevizleri kırmazdı. Sivri bir bıçağı içine batırır, ikiye bölerdi. Elvira ile yengem köyde yapılacak düğünü konuştular bir süre. Ve Potula'nın gidip gitmeyeceğini tartıştılar. İlk olarak duyuyordum bu düğünle ilgili ayrıntıları. Biz çocuklar düğünlerle pek ilgilenmezdik. Biz keçilerle birlikte döner dönmez seksek, kovalamaca, saklambaç oynardık. Saklambaçta her zaman ben ebe olurdum. Yüze kadar saymayı öğrenmiştim. Ancak çoğu kez karıştırır, yüze hemencecik varırdım. Bu yüzden doğru saymayı öğrenene dek ebe olmak zorundaydım. Çok sevdiğim başka bir oyun, tomurcuk ve gelincik çiçeği ile ilgili olandı. Bu oyunu Petros da oynar ve hep yenerdi bizi. Gelincik çiçekleri buluyor, onları koparmadan tomurcuklarını açıyor. Tavuk mu, horoz mu, kuluçka mı olduğunu saptamaya çalışırdık. Tavukta tomurcuğun yaprakları pembe, horozda kırmızı, kuluçkada mor olması gerekiyordu. Petros'un tahminleri çoğu kez doğru çıkıyordu. Ben özellikle horoz üzerinde duruyordum. Nedeni de şu, tomurcuklarının üzerindeki yeşil kabuk çıkarıldı mı, kırmızı oldukları görülüyordu. Cevizlerle de buna benzer bir oyun oynardık. Cevizleri kırdığımızda içleri tam olarak çıktı mı papaz, ikiye bölündü mü papaz karısı, dörde bölündü mü papaz çocuğu demekti. Düğünün ilk haftası geçtikten sonra Potula tören yerine gitmek istemişti ısrarla. Ama Harilena yengem ona engel oluyordu. Nişanın yapılacağı gün ancak gitmesinin uygun olabileceğini söylüyordu. Elvira yengemin doğru düşündüğünü söylüyordu. Potula'nın düğüne gitmesi daha uygun olurmuş. Nicky Potula öfkeliydi ve ağlıyordu sürekli. Potula Nicky'nin saçını taradı ve kafasının ortasında bir bukle yaptı. Saçı kısa ve kıvırcık olduğundan bukle çok güzel duruyordu. Çok yakışıyordu ona. Sıra bana geldi. Önce Nicky taramak istedi beni ama beceremedi. Saçımı çekiyor, canım acıtıyor ve ben çığlıklar atıyordum. Potula öfkelendi. Aynı şeyi denedi. Nicky benim çığlıklarım sürdü. Harilena yengem bunun üzerine eline bir makas aldı ve kesiverdi saçımı. Fazla uzamış olduğundan Potula'nın beni tararken çok oyalandığını ileri sürerekten. Oysa anası görmesin diye beni dışarıya çıkarır, saçıma zeytinyağı sürer ve keyifle tarardı. Kaçmayı denedim bağıraraktan kurtulmak için. Saçımın kesilmesini istemiyordum. Yazık ki başaramadım. Elvira'ya baktım, tümüyle ilgisizdi. Potula'ya gelince, düğüne gidememesine öyle öfkeliydi ki dönüp bakmadı bile. Ve böylece kestiler saçımı. Büyük küçük herkes alay etmeye başladı benimle. Vay vay tıraş edilmiş tekeye benzedin diyordu Nico sürekli. Tıpkı sana benzedi diyordu Nicky ona. Bana gelince delikten samanlığa düşmek geliyordu içimden ama engellediler. Alay aldılar sürekli beni. Evden çıkmak gelmiyordu içimden. Çıktığımda da görünmemek için gizlenmeye çalışıyordum alay konusu olmaya çekindiğimden. Harilena yengemin makasla saçımı kökünden kesmesi yetmiyormuş gibi Nikos küçük bir makineyle tıraş etti kafamı. Saçımın düzgün çıkması bir bölümünün kısa bir bölümünün uzun olmaması için yapmışmış bunu. Ayrıca bitten kurtuluyormuşum. Ama kafam hiç bitlenmemişti ki. Köyün çocukları tıraş edilmiş oğlak ya da teke diye sesleniyordu. Kimileri de oğlan çocuk diyordu bana. Oysa Potula'nın diktiği fistan vardı üzerimde. Harilena yengem, Potula ve diğerleri tıraşlı kafamın komikliğini çabuk unuttular. Pazar günü Potula düğüne gidecekti. Bu olmuştu artık üzerinde durulan konu. Harilena yenge, Elvira ve kimi diğer kadınlar ve de Petros, Potula'ya ne zaman gideceğini ve ne giyeceğini sordular sürekli. Doğrusu ben de zaman zaman umutsuzluğumu ve duyduğum utancı unutuyor, konuşulanlara kulak veriyordum. Potula'nın düğüne katılma kararı ve yapılan tartışmalar gerçekten ilginçti. Düğün günü sonuçta geldi. Biz küçükler, Harilena yengem, Elvira ve diğer kim kadınlar taraçalardan birine çıktık düğün alayını izlemeye koyulduk. Potula ve diğer davetliler dans ediyorlardı sürekli. ''Şu bizim Potula'ya bak.'' diyordu Harilena yenge. Bizimkinin dansı çekmeye başlamasını bekleyerekten. Herkesin düğünle ilgilendiğini görünce ben usulcacık Harilena yengemin evine gittim. Aynayı yeniden yerinden indirdim ve kendime baktım. Aynadaki suratın kafası tıraşlıydı. Demek ki o benim. Gerçekten aynada gördüğüm surat Nikos'un suratına çok benziyordu. Ama ne ki Nikos annesiyle beraberdi. Demek bendim aynadaki çocuk. Aynayı yeniden yerine yerleştirdim. Ve odanın içinde gezinmeye başladım. Ah, Andoniciğim, neredesin? Gel de öldür beni tıraş edenleri. Ah, Sotiris babacığım, neden gelmiyorsun sanki? Oda tümüyle benimdi, geziniyordum. Deliğe yaklaşmaktan kaçınaraktan, elim arkaya bağlı, tıpkı babam gibi. Evden çıkıyor, samanlığa iniyorum. Gördün mü bana yaptıklarını diyorum eşeğime. Beni tıraş ettikleri gün onun yanına gidememiştim. Tüm aile evde toplanmış, dışarıya çıkmama engel oluyordu. Diğer günlerde iki nedenle evden çıkamadım. Önce utanıyordum, tıraşlı kafamı kimse görsün istemiyordum. Ayrıca Harilena yengem, Elvira, Potula ve eve gelen diğer kimi kadınların konuştuklarını dinlemek hoşuma gidiyordu. Eşeğime baktım ilgiyle. Yaraları kapanmıştı. Salt Petros'un darbeler indirdiği yerlerindeki kıllar yok olmuştu. Saman yiyordu, dönüp bakmadı bana. Gücendim. Yanına yaklaştım. Kafasına sarıldım. Onu okşamaya ve öpmeye başladım. Bir süre durdu, beni kokladı ve yemeğini sürdürdü. Ben de ondan uzaklaştım. Harilena yengem, Elvira ve diğerlerinin bulunduğu yere döndüm. Bu arada düğün de bitmişti. Keçileri otlatmakta güçlük çekmiyordum artık. Köydeki yaprakları yemelerine de engel olabiliyordum. Böylece Petros'un beni dövmesine meydan vermiyordum. Potula da sözünde durmuş, üzerime işediğimde kimseye haber vermiyordu. Bir gün Nike köye dönüşümüzde benden inekleri köye götürmemi istedi. Keçilerle kendisi ilgilenecekti. Nikos da bana yardım edecekti. Ne yapabilirdim ki? Kabul etmek zorunda kaldım. İnekler kocamandı. Bu işi becermekte güçlük çekeceğimi düşündüm. Nike'ye söyledim bunu. Ama o, meraklanma. Salt iki ineğimiz var. Onları köye götürmekte güçlük çekmezsin dedi bana. Köye girene dek her şey yolundaydı. Ancak hasat edilmiş kimi tarlalardan geçerken sağa sola yayılmış buğday demetlerine Mirtula deli gibi saldırmaya başladı. Gerek ben, gerekse Niko sopalarla onu engellemeye çalıştık ama başaramadık. Bir süre sonra güç bela eve doğru koşmaya başladık. Evin yakınında Harilena yengem başka bir kadınla birlikte beni bekliyormuş. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Kör olası çocuk, başıma ne işler açtın yine? Ne ettim de o lanet olası babandan aldım seni yanıma? Diğer kadın da azarlamaya başladı beni. Meğer inek onun buğdaylarını yemiş. Kadın hemencecik Harilena yengeme gelmiş olayı abartarak anlatmıştı anlaşılan. Ben Nikos'la birlikte Mirtula'yı demetlerden çeker çekmez deliler gibi koşmaya başladık. İneklerin başka yerlere de takılmalarını engellemek amacıyla. Bak Elisabeth, bu kör olası kız ineği sahibi olduğum harman yerine doğru götürürken orada bulunuyordum. Bunu söylemeye geldim sana. Yalan diye bağırdık ben ve Nikos aynı zamanda. Senin hiçbir suçun yok oğlum dedi kadın Nikos'a. Kabahat bu kör olası çocukta. Geldiği günden beri sürekli sorunlar çıkarıyor bize. Nikos dayak yemeyeceğini anladı. Annesine doğru gidip kucağına sığındı. Ben ne yapacağımı bilemedim. Harilena yengemin yanına mı gitsem, yerimde mi kalsam daha doğru olurdu. Ne yapacağımı bilemedim. Ağzımı açıp konuşamıyordum da. Bir Harilena yengem azarlıyordu, bir o kadın. Derken Petros da işe karıştı. Kurtuluş yoktu artık benim için. Olduğum yerde dona kaldım. Kaçarak kurtulabilirdim belki. Ancak ayaklarım felce uğramış gibiydi. Ne yapacağımı, dayaktan nasıl kurtulacağımı düşünmeye vakit bulamadan Petros dövmeye başladı beni. Bu arada yabancı kadın benden çok babamı sövmeye başladı. Ona lanetli ve de cani diyerekten. Petros'un beni dövmesinden kadın çok hoşnut oluyordu. Ancak benim ağlamadığımı, hatta ses bile çıkarmadığımı gördükçe cızırlıyordu sürekli. Allah belanı versin. Faşistler seni de öldürselerdi de rahat etseydik. Neden sanki toplayıp buralara getirdiler? Petros'un elinden nasıl oldu bilemiyorum, kurtuldum. Yüksek sesle ve öfkeli, babam ve Sotirisciğim bir gün nasılsa buralara gelecekler. Ve kuşkunuz olmasın, ikinizi de öldürecekler. Sesimi yükseltmiştim anlaşılan. Kadın cızırtılarını kesti. Petros da dayağı. Ne ki kadın sırtarak şunları söyledi hırslı. Ne diyorsun be, baban şimdi çok uzaklarda. Petros her nedense beni artık dövmüyordu.